Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 27 Tir 1400 Hicri Kameri, 7 Zilhicce 1442 ve miladi 18 Temmuz 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Üretim Görevlisi Sayın Doktor Abbas Karaaşır ile Suudi Arabistan'da insan hakları ihlalleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, kalıcı itir ve kitabın konumu isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Irakçı Viyana görüşmelerinin İran'da yeni hükümeti beklemesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran'ın bugün bile tutuklu takasına hazır olduğunu belirtti. Son 24 saatte 195 vatandaş daha koronavirüsten hayatını kaybederken 11 milyon doz korona aşısı İran'a ulaştı. Türkiye, Avrupa'da başörtüsü yasağına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz dedi. Ve işgal güçleri Mescid-i Aksa cemaatine saldırdı. Şimdi haberler.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşma görüşmelerine katılan İran Heyeti Başkanı Abbas Irakçı, Viyana görüşmelerinin İran'da yeni hükümetin göreve gelmesini beklemesi gerektiğini duyurdu. Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Irakçı, geçiş dönemindeyiz ve Tahran'da demokratik bir güç transferi gerçekleşiyor. Viyana görüşmelerinin İran'da yeni hükümeti beklemesi gerektiği açık. Bu her demokrasinin gereğidir ifadesi kullanıldı. Amerika ve İngiltere'nin bunu anlaması ve nükleer anlaşma ile gerçekleşmeye hazır bir mahkum alışverişi arasında bağlantı kurmayı bırakması gerektiğini kaydeden Irakçı, mahkum takasını siyasi hedefler için rehin almak, mübadele ve anlaşmanın kaybedilmesine neden olacaktır diye belirtti. Irakçı, Amerika ve İngiltere anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirlerse yarın her taraftan 10 mahkum serbest bırakılabilir diye ekledi.
İran'ın Amerika ve İngiltere ile tutuklu takası konusunda yaptığı anlaşmaya ve her taraftan 10 mahkumun serbest bırakılmasına değinen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran bu anlaşmayı bugün uygulamaya hazır dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Hatipzade, Amerika'nın tutuklular üzerinde anlaşmaya varıldığı gibi basit bir gerçeği reddetmesi şaşırtıcı ifadesini kullandı. Viyana görüşmelerine atıfta bulunan Hatipzade, Viyana'da nükleer anlaşma dışında Amerika ve İngiltere ile insan değişimi ve her taraftan 10 mahkumun serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varıldı. İran bu anlaşmayı bugün uygulamaya hazır diye belirtti. Amerika Dışişleri Bakanlığı cumartesi gecesi İran'daki geçiş dönemi sona erdiğinde Viyana görüşmelerinin devamını planlamaya hazırız iddiasında bulundu. Amerika Dışişleri Bakanlığı ayrıca müzakerelere devam etmeye hazırdık ancak İranlılar ülkelerindeki geçiş dönemi nedeniyle daha fazla zaman istedi demişti.
İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi yarından Cuma gününe kadar 5 gün süreyle İran ve Afganistan sınırı kapılarından kapatılacağını bildirdi. Latifi, Kurban Bayramı ve Arefe günü dolayısıyla sınır kapılarının tatil olacağından tüccarlar ve gümrüklerden bu sürede ticari ürünlerin gönderilmemesini istedi. İran Gümrük Sözcüsü ayrıca gelecek hafta cumartesi gününden itibaren İran-Afganistan sınır kapılarında ticari faaliyetlerin yeniden başlayacağını vurguladı. Afganistan'daki çatışmalardan dolayı İran ile Afganistan arasında ticari faaliyetler etkilenmiş ve Doğarun ve Mahirut sınır kapıları bir süreliğine kapatıldıktan sonra yeniden açılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Son 24 saatte 195 vatandaş daha koronavirüsten hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 22.184 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 87.161'e, vaka sayısı ise 3.523.263'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 4.306'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3.135.060'a ulaştı ifadesi kullanıldı. Şimdiye kadar ülkede vatandaşlara toplam uygulanan koronavirüs aşısı dozu ise 8.448.070 doza yükselmiştir.
İran Gümrüğü Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehrdad Cemal Ervenegi 11 milyon doz korona aşısının ithal edildiğini bildirdi. Yetkili bugün yaptığı açıklamada şimdiye kadar 11 milyon dozdan fazla korona aşısının ülkeye getirildiğini işaretle tüm aşıların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını kaydetti. Korona aşısının ithalatına ilişkin olarak da Cemal Ervenegi aşı ithalatının doğal sürecini kat etmekte olduğunu, gümrüğün Kızılay ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde olduğunu ifade etti. İran Gümrüğü Teknik İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, korona aşılarının en kısa sürede sınır kapılarından çıkış izni aldığını ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerine teslim edildiğini söyledi.
İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur ile görüştü. İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur ile görüştüğünü, görüşmede İran Büyükelçisinin adil barış tesis edilene kadar Tahran'ın Yemen milletine desteğinin süreceğine vurgu yapıldığını duyurdu. İrlu, İran ile Yemen arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede İran'ın adil bir barışın sağlanması için Yemen'e desteğini vurguladı. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur da İran'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin başarılı bir şekilde yapıldığını tebrik ederek bunun bölge ve direniş ekseni üzerinde büyük etkisi olacağını söyledi. Yemen Başbakanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'ni Yemen milletini desteklediği için teşekkür etti.
Irak ve Suriye sınırında Haşi Şabi'ye ait olduğu söylenen bir askeri araca ihalı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Al-Sumariya televizyon kadrından bildiğine göre Irak ve Suriye sınırında Haşişabi'ye ait olduğu söylenen boş bir Toyota Hauti aracının hedef alındığı ancak herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi. Irak'ta güvenlik kaynakları saldırının Suriye topraklarında gerçekleştiğini söyledi. Sabahın News Telegram kanalı ise Amerikan işgal güçlerinin bu saldırıyı gerçekleştirdiğini, saldırı sonucu Haşişabi güçlerine ait aracın imha edildiğini ancak can kaybına yol açmadığını kaydetti. Haşişabi komutanlarından Tarık el-Asel, aracın Haşişabi için kumanya taşırken Irak-Suriye orta sınırı yakınlarındaki caddede Amerikan Hava Kuvvetleri'nce vurulduğunu bildirdi. Sana Haber Ajansı, Deruzur'un kırsalındaki Saviye bölgesinde gıda malzemeleri taşıyan bir kamyonun Amerikan İHA'sı tarafından da hedef alındığını aktardı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Almanya'nın başörtüsü kısıtlamasına onay vermesine tepki gösterdi. Bakanlık, divanın başörtüsü kısıtlaması kararı din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na belirli şartlar altında başörtüsü yasanın uygulanabileceğini hükmetmesi nedeniyle tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Adalet Divanı'nın başörtüsü kısıtlamasıyla ilgili aldığı bu kararın din özgürlüğünü alenen ihlal ettiğine vurgu yapıldı. Açıklamada karar İslam karşıtlığının ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün Avrupa'da kurumsal ve hukuki bir kimliğe kavuşturulma çabalarının yeni bir örneğini oluşturmaktadır ifadesi kullanılarak Müslümanların Avrupa'da maruz kaldıkları ırkçı ve ayrımcı tutumlardan söz edildi. Müslümanlara yönelik tutumların inkarının mümkün olmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Müslümanların hoşgörüsüzlük, nefret söylemi ve hatta şiddete maruz kaldıkları, yaygın şekilde damgalandıkları ve sosyoekonomik alanlarda dışlandıkları, özellikle Müslüman kadınların bu durumdan daha da olumsuz etkilendikleri bir vakadır. İnkarı mümkün olmayan ve geçmişteki acı tecrübelerden ders alınmadığını gösteren bu tehlikeli eğilim, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu'nun ve Birleşmiş Milletler Din ve İnanç Özgürlüğü Raportörü'nün raporlarında da vurgulanmaktadır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın bazı durumlarda iş yerinde başörtüsünün yasaklanabileceğine yönelik kararına ilişkin Müslüman kadınların haklarına bir başka darbedir ve Avrupa'da İslam'a karşı savaş çığırtkanlığı yapanların işine yarayacaktır değerlendirmesini yaptı. Kalın Twitter hesabında yaptığı paylaşımda AB Adalet Divanı'nın açıklamasına tepki gösterdi. Paylaşımında din özgürlüğü kavramı artık Müslümanları kapsamıyor mu diye soran Kalın Avrupa Adalet Divanı'nın iş yerinde başörtüsüyle ilgili kararı Müslüman kadınların haklarına bir başka darbedir ve Avrupa'da İslam'a karşı savaş çığırtkanlığı yapanların işine yarayacaktır ifadesini kullandı. Şirketlerin belli koşullarda çalışanların başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine karar verilmiştir. Avrupa Adalet Divanı ABD, Avrupa Birliği'nde şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Veli Meşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikasında çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Fabrikanın depo bölümü kullanılamaz hale gelirken 2021'in ilk 6 ayında geri dönüşüm tesislerinde çıkan 70. yangın oldu. Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Veli Meşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında plastik malzemelerin depolandığı alanda yangın çıktı. Fabrikanın üretim bölümüne de sirayet eden ve gökyüzünü kaplayan siyah dumanlara neden olan yangın Tekirdağ, Ergene, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı itfaiye ekipleriyle belediyelere ait su tankerlerinin müdahalesiyle önce kontrol altına alındı, ardından da söndürüldü. 2 saatte söndürülen yangının ardından fabrikanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Ergenekay makamı Mehmet Emin Taşçı fabrikaya giderek yetkililerden bilgi aldı. Taşçı yangının itfaiye ekiplerinin kısa sürede gelmesiyle kontrol altına alındığını belirterek yangın çıkmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelmiş ve müdahale edilmiştir. Kısa sürede itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmüş ve soğutma çalışmalarını tamamlamıştır dedi. Geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınların hiçbir sektörde rastlanmayacak sıklıkta çıkması dikkat çekici hale geldi. Çevre örgütlerinin derlediği bilgilere göre geri dönüşüm tesislerinde 2018 yılında 10, 2019 yılında 39, 2020 yılında 65 ve 2021 yılında sadece ilk 6 ayda 69 yangın çıktı.
Kılıçdaroğlu, Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz ifadesini kullandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriye konusunu, Suriye sorununu, Suriyelilerin sorununu da 2 yıl içinde çözeceğim. Kararlıyım ve biz bunu yapacağız dedi. Kılıçdaroğlu, Suriye konusuna ve Suriyelilere ilişkin Twitter hesabından, İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip 2 yılda memleketlerine uğurlayacağız. Bu iktidarımızın en önemli 5 önceliğinden biridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu videoda bunun taahhüdü olarak burada dursun istedim ifadeleriyle görüntülü açıklama paylaştı. Açıklamasında resmi rakamlara göre Türkiye'de 3 milyon 600 bin Suriyelinin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Suriye'yi komşu illerde yoğunluğun görüldüğünü, bazı illerde Türk vatandaşlarından daha fazla Suriyeli vatandaşların bulunduğunu söyledi. Geçinemeyen işsiz kalan insanların Suriyelilerden şikayet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, İlerleyen süreçte çok daha ciddi açmazlarla karşılaşılabileceğini öne sürdü. Bu sorunun çözülmek zorunda olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, bunlar çözemediler, çözme güçleri de yok, kapasiteleri de yok ama biz çözeceğiz. İnsani boyutuyla ele alacağız sorunu ve çözeceğiz diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da bir sabahçı kahvesine gitmiştim. Orada işsiz insanların gelip nasıl iş bulduklarını görmek istemiştim. Sabahçı kahvesinde insanlar oturuyor, bir kamyon veya kamyonet geliyor. Birisi iniyor aşağıya, 15-20 işçi diyor ve insanlar binip gidiyorlar. Yaşlı bir adama sen niçin gitmedin diye sorduğumda, benim ailem kalabalık, 120 lira günlük olabilirse ben ancak gidebiliyorum çalışmaya. Suriyeliler geldi, çok daha ucuza çalışıyorlar. 50-60 liraya gidiyorlar, saat de yok. Dolayısıyla ben 50-60 lirayla ailemi geçindiremiyorum dedi. Bu bir sabahçı kahvesinde bana söylenen ifadelerini kullandı. İstanbul, İzmir, Kayseri, Hatay, Kilis ve Gaziantep'te de buna benzer olayların ve manzaraların görüleceğini ileri süren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti. Bu sorunu çözmemiz lazım. Öncelikle Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz. Büyükelçilikleri açacağız. Ben Avrupa Birliği'ne gittiğimde bana Suriyeli mültecilerden şikayet ettiler. Onlara şunu söyledim. Neden şikayet ediyorsunuz? Mülteciler geldi diye mi? Peki Suriye'de kan gövdeyi götürürken sesiniz çıkmıyordu. Mülteciler Türkiye'ye gelirken sesiniz çıkmıyordu. Ne zaman sizin kapıya dayandılar, bağırmaya başladınız. Peki nasıl çözülecek diye bana sordular. Dedim ki, elinizi cebinize atacaksınız, Suriyelilerin yolunu, okulunu, hastanesini, kreşini, her şeyini, hepsini yapacaksınız. Arkasından Suriyelileri biz kendi ülkelerine göndereceğiz. Irkçılık yapmıyoruz. Bir daha söylüyorum, Suriyeliler bizim akrabalarımız ama onlar doğdukları topraklarda mutlu olurlar. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriye konusunu, Suriye sorununu, Suriyelilerin sorununu da 2 yıl içinde çözeceğim. Kararlıyım ve biz bunu yapacağız. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Siyonist İsrail'in işgal altındaki topraklarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinlilerin tutuklanmasını eleştirdi. Türk medyasına göre Dışişleri Bakanı Siyonist İsrail'in işgal altındaki topraklarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinlilerin tutuklanmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail güvenlik güçlerinin aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinlileri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz ifadeleri yer aldı.
İşgal güçleri bu sabah erken saatlerde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve Siyonist yerleşimcilerin düzenlemeyi planladığı baskına karşı Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri çok sayıda işgal polisinin Mescid-i Aksa'nın avlusunda nöbet tutan erkeklere ve kadınlara saldırdığını, cemaati vahşi bir şekilde darp ettiğini, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilerin de yüksek sesle tekbir getirdiğini söyledi. İşgal güçlerinin Siyonist yerleşimcilerin bugün gerçekleştirmeyi planladıkları baskına hazırlık olarak Mescid-i Aksa'yı boşalttığı ifade edildi. Mescid-i Aksa'nın boşaltılmasının ardından işgal güçlerinin Siyonist yerleşimcilerin El Mağribe kapısından geçerek Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin verildiğini belirten haber kaynağı, haberin yazıldığı ana kadar 400 yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya girdiğini bildirdi. İşgal güçleri dün gece de yerleşimcilerin kışkırtıcı yürüyüşlerine karşı koymak için Kudüs'ün El Amud kapısı bölgesinde toplanan Filistinli gençlere müdahale etti. Görgü tanıkları, işgal güçlerinin gençleri darp ettiğini ve bir kısmını gözaltına aldığını, El Amud kapısı bölgesini zorla boşalttığını ve demir barikatlar yerleştirdiğini söyledi. Kudüslü aktivistler, Siyonist yerleşimcilerin bugün düzenleyecekleri baskına karşı koymak için Mescid-i Aksa'da nöbet tutma çağrısında bulunmuştu.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Kafkasya ziyareti kapsamında Ermenistan'ın ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geçti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Kafkasya ziyareti kapsamında Ermenistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geçti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'ye giden Michel, ziyaret sırasında Avrupa Konseyi'yle Azerbaycan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirilecek. Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Bakü temaslarını tamamladıktan sonra 19 Temmuz'da Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Birliği'ne entegrasyon konulu 17. Batum Uluslararası Konferansı'na katılmak üzere Bakü'den ayrılacak.
Afganistan'da çatışmalar devam ederken barış görüşmelerinin ikinci turunun Katar'da sürdüğü bildirildi. Kabil yetkilileri Afganistan'da 17 ilçenin Taliban'dan geri alındığını duyururken Afganistan Milli Barış Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah paylaştığı tweette ikinci tur barış görüşmelerinden sonuç çıkmasını temenni etti. Milli Barış Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah başkanlığındaki Kabil yönetimi heyeti ile Molla Abdülgani birader başkanlığındaki Taliban heyeti arasındaki barış görüşmeleri dün Doha'da başladı. Abdullah Abdullah bu görüşmelerde ateşkes, geçiş hükümetinin kurulması ve tutuklu takası gibi konuların masada olduğunu kaydetti.
Ve Rusya Süper Kupası maçında Zenit, St. Petersburg takımı İranlı ofans oyuncusu Serdar Azmoun'un da attığı golle Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek Rusya Süper Kupası'nda şampiyon oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberi temsilcisinin Şuşa'yı ziyaret etmesiyle ilgili. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü AGİT Minsk grubu eş başkanlığını yapan ülkelerin büyük elçileri geçtiğimiz hafta Şuşa'yı ziyaret etmekten kaçınırken İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki temsilcisi Hüccetül İslam Hacı Seyyid Ali Ekber Ocak Nejat Şuşa Camii'nde cemaatle namaz kıldırdı. Bu bağlamda Musavat TV'de canlı yayında katılarak açıklamada bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Cuma Cemiyeti lideri Hac Ilgar İbrahimoğlu, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin resmi temsilcisinin imametinde Şuşa Camii'nde cemaatle namaz kılınmasını Azerbaycan Cumhuriyeti için büyük bir başarı olarak niteledi. İbrahimoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada AGİT Minsk grubu eş başkanları olan Amerika, Rusya ve Fransa büyükelçilerinin yapılan anlaşmaya rağmen Şuşa kentini ziyaret etmekten kaçınırken İslam İnkılabı rehberinin Azerbaycan Cumhuriyeti temsilcisinin Şuşa'ya giderek camide namaz kıldırmasının bölge ve dünya ülkeleri için işgalden kurtarılan bu kentin İslam ve Azerbaycan Cumhuriyeti toprağı olduğunu hatırlatan en iyi mesaj olduğunu vurguladı. Kafkasya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Hüccetül İslam Allah Şükür Paşazade'nin katılımıyla Güney Kafkasya kentlerinden olan Şuşa Camii'nde İslam İnkılabı rehberi temsilcisinin imametinde cemaatle namazın kıldırılması bazı gerçekleri ortaya koymakta. Birincisi, İran'ın Güney Kafkasya'daki dini ve kültürel etkinliğinin bu girişimle kanıtlanmış olmasıdır. İkinci gerçek, Azerbaycan Cumhuriyeti yönetimi, siyasi ve dini yetkililerinin İran halkı ve hükümeti ve İslam İnkılabı rehberine tam şekilde güvenmesi ve özel durumlarda Tahran'ın yardım ve işbirliğine güvendiklerini gösteriyor olmasıdır.
Son sıralarda AGİT Minsk grubu eş başkanlığını yapan ülkelerin büyükelçileri Şuşa'yı ziyaret etmekten kaçındılar. Oysa bundan önce Amerika, Fransa ve Rusya siyasi yetkilileri bu tarihi kenti ziyaret ederek incelemelerde bulunacaklarını bildirmişlerdi. İlham Aliyev yönetimi Amerika, Fransa ve Rusya büyükelçileriyle bu ziyaret için gereken koordinasyonu yapmıştı. Ancak ziyaretin yapılacağı gün her üç ülke yetkilileri bu ziyaret yapmaktan da kaçındılar. Bu münasebetsiz hareketin ardından Azeri basına gösterdiği tepkide bu girişimin Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ve hükümetine karşı hasmane bir hareket olduğunu belirterek Bakü'nün karşılıklı ilişkileri gözden geçirebileceğini bildirdi. Nitekim Yeni Musavat gibi birçok siteye bu bağlamdaki yazısında Fransa, Rusya ve Amerika Büyükelçilerinin Aliyev yönetiminin Şuşa ziyareti için davetini kabul etmelerine rağmen bu ziyareti yapmaktan kaçındıklarını bildirdi. Kuşkusuz bu girişim Azerbaycan halkı ve hükümetine yapılmış bir hakaret ve Aliyev yönetiminin de politikalarını görmezden gelme anlamına geliyor. Ancak bu şartlarda İslam İnkılabı rehberinin de Azerbaycan Cumhuriyeti temsilcisi tarihi kent Şuşa'yı ziyaret edip tarihi camiinde cemaatle namaz kıldırması AKİT Minsk grubu eş başkanları için önemli bir mesaj taşıyor. Kuşkusuz Şuşa'nın tarihi camiinde cemaatle namaz kıldırılması İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgalden kurtarılan topraklarını pratik olarak desteklediği anlamına geliyor. Tahran-Bakü münasebetlerini bozmaya çalışan düşmanlar artık şu gerçeği bilmeliler ki İran İslam Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını destekleme ve savunma konusunda oldukça ciddidir. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dini birliği hakkında düşündürücü olan konu iki tarafın bu birlik için büyük istek ve ilgi gösteriyor olmasına dair gerçektir. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Diyanet İşleri Komitesi Başkanı Mübariz Kurbanlı, Ekim ayında İran'ın Bakü'deki kültürel ateşesiyle yaptığı görüşmede bir nevi Tahran ile Bakü'nün siyasi, dini ve kültürel birliği noktasında önderi niteliğinde olan açıklamalarda bulunmuştu.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika ve bazı Arap rejimlerinin Lübnan'daki krizin esas sorumlusu olmalarıyla ilgili. Mart Hareketi lideri Saad Hariri'nin Lübnan'da yeni kabine kurmaktan vazgeçtiğini duyurmasının ardından bu ülkede Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli bazı batılı hareketler Hizbullah ve Direniş Cephesi aleyhinde önceden hazırlanmış senaryo çerçevesinde suçlamalarda bulundular. Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah birkaç hafta önce yaptığı konuşmada Washington ve bazı müttefiklerinin Lübnan içindeki komplolarını ortaya çıkararak Amerika'nın Lübnan'da fitne peşinde olduğunu söylemişti. Kabine kurmak için görevlendirilen Saad Hariri, 9 ayın ardından bu görevden vazgeçtiğini duyurdu. Bu sürede Hariri en az 20 kez Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelerek görüştü. Ancak pratik olarak ülkenin ekonomik krizi ve yaşam sorunlarını iyileştirme noktasında herhangi bir girişimde bulunmadı. Hal böyle olunca ülkede Amerika, Suudi Arabistan ve Siyonist rejim tarafından önceden hazırlanmış senaryonun hayata geçirilmesi için zemin sağlanmış oldu. Nitekim Lübnan asıllı Yahudilerden olan işgal rejiminin eski başbakanı Benjamin Netanyahu'nun danışmanı Eddie Cohen, iki hafta önce Lübnanlıları hükümet ve Hizbullah'a karşı galeyana getirmek amacıyla küstahlıkla bu senaryoyu anlatarak Lübnan halkını sokaklara inmeye davet edip Lübnanlılara korkak diyerek şöyle hitap etti. Artık ne bekliyorsunuz? Ne suyunuz var, ne benzin, ne de ekmeğiniz. Artık ne zaman ayaklanacaksınız? Lübnan'daki mevcut durum, yabancı aktörlerin içerideki şahsiyetlerle ülkede isyan ve kargaşa çıkarma çabalarının sonucudur. Lübnan Hizbullah Hareketi İcra Konseyi Başkanı Seyit Haşim Safiyeddin, Cuma günü yaptığı konuşmada aynı hususa dikkat çekerek, Lübnan'da bugün yaşanan tüm acı ve sıkıntıların doğrudan veya dolaylı olarak Amerika tarafından oluşturulmuş olduğunu kaydetti. Safiyeddin, Amerika fitnesinin hedefinde direniş olduğuna sözlerini ekledi.
Son senelerde Lübnan ağır ekonomik ve mali krizle karşı karşıya kalmıştır. Bu krizler Lübnanlıların devlet kurumlarındaki yolsuzluk ve Saad Hariri'nin eylemsizliğini protesto etmesine yol açtı. Amerika'da Hizbullah ve Lübnan yetkililerine karşı haksız yaptırımlar uygulamakla bu ülkedeki ekonomik krizin derinleşmesinde önemli rol ifa etmiştir. Amerika'nın çabalarına paralel olarak bölgedeki bazı uzmanlar ve Lübnanlı çevreler Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'ın baskısı altında kabineyi kurmaktan vazgeçtiğini, böylece Amerika ve Suudi Arabistan'ın ülkedeki kötü senaryosunun uygulanması için zemin sağlamasına çalışıldığına inanıyor. Nitekim Lübnan'da yayınlanan El Bena gazetesi son sıralarda yayınladığı yazıda Lübnan'da yeni kabinenin kurulmamasının esas sebeplerinden birinin dış müdahaleler olduğunu vurguladı. En-Neşre sitesi de Suudi Arabistan'ın Saad Hariri üzerinden Lübnan Cumhurbaşkanı'na olumsuz mesaj gönderdiğini, Riyad'ın isteğinin hayata geçirmesi ve Hizbullah dahil direniş güçlerinin Lübnan kabinesinden çıkarılmasına vurgu yaptığını aktardı. Kuşkusuz Lübnan'daki mevcut kriz, Amerika ve Suudi Arabistan'ın önceden hazırlanmış Şom senaryosunun sonucudur. Bu ülkeler Lübnan'da fitne çıkarmak ve dirinişe darbe vurmak peşindedirler. Ancak her defasında olduğu gibi bu kez de fitne peşinde olanlar yenik düşecekler ve diriniş zafer kazanacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, bugünlerde Suudi Arabistan'daki insan hakları durumu ve mahkumlara yapılan işkenceler hakkında çok kötü haberler ve raporlar geliyor ve bunların başında da Suudi Arabistan'ın eski veliaht prensi Muhammed bin Naif'e yönelik şiddetli işkence haberleri yer almaktadır değerli dinleyicilerimiz. Tüm bu haberlere rağmen başta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Kurumları olmak üzere uluslararası toplum sessizliğini korumaya devam ediyor ve bu işkencelere ve eylemlere tarafsız bir tepki bile göstermiyor. Bu durum söz konusu kurumların ve dünya güçlerinin Ali Suudi ile olan gizli bir anlaşmalarının açık kanıtıdır kim uzmanlara göre. Biz de bu kısa girişten hareketle Suudi Arabistan'da son yaşanan böylesi olayları gözden geçirmek istiyoruz. Bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Devrik Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Naif'in durumunun kötü olduğunu bildiriyorlar kimi haber kaynakları. Ve Muhammed bin Selman'ın da bu konuda bayağı çok korkunç ve dehşet verici adımlar attığını aktarıyorlar. Suudi Arabistan'da bu veliahtlar arasında yaşanan bu gerilimi ve kargaşayı özellikle son günlerde biraz daha şiddetlenmiş bulunuyor. Nasıl değerlendirirsiniz siz efendim?
Vallahi Suudi Arabistan yakından bilenler bilir ki bu ülke İlk yani orta çağ hatta daha ilk çağlardan beri var olan bu kabile savaşları, kan dökme, yok etme direkt ilkel bir yönetime sahiptir. Bundan önce de öyle olmuştur. Yani düşünün ki saray derbeleri, Kral Faysal gibi birisinin suikaste gitmesi ve diğerleri hep böyledir. Yani Suudi Arabistan'da böyle şeyler var. Özellikle Kral Abdullah'ın ölümünden sonra Mehmet bin Selman'ın iktidara gelmesi, genç yaşçı Mehmet bin Selman'ın veliaht olması, o sırada Naif'in Abdülaziz'i tasfiye etmesi, hatırlayın o dönemde, şimdi normalde Suudi Arabistan gelenekler devam etseydi, Naif'in Abdülaziz şu anda tahtın en büyük varisiydi yani, o öyle devam edecekti ama burası Suudi Arabistan. Orada tabii birçok dengeler söz konusudur. Kabile arası dengeler, ondan sonra Amerikan'ın oradaki istediği nedir, İsrail'in istediği nedir, bunlar hepsi el ele veriyor. Ve sarayın karanlık koridorlarında suikastler yaşanır, hapishanelere düşürürler ve bunun maalesef Suudi Arabistan'da öyle bir dokunmazlığı var ki ne İslam dünyasından ve yani sizin de söylediğiniz gibi Batı'dan buna tepki gelmez. Batı'nın tepkisi neden gelmiyor? Suudi Arabistan bugün dünyanın en büyük petrol ihracatçısı, üreticisi. Yani onunla çok fazla ters düşmek istemezler. Üstelik Suudi Arabistan petrol dolarla ve hastan elde ettiği paralarla da bütün İslam dünyası veya Arap dünyasının büyük kısmı ise hegemon bir güçtür. Bu nedenle dolayı tek Suudi Arabistan'la ilişkisi bozulmuyor bir batılı bir ülkenin. Diğerlerle de bozuluyor. Nadir böyle çok aşırı sol ve demokratik örgütlerin dışında sizin de söylediğiniz gibi maalesef dünya kamuoyu bu konularda çok duyarlı değildir. Bu da yani Suudi Arabistan için bir nedenle üzüntü verdiği bir durumdur.
Evet hocam, şimdi Bin Naif'in avukatları geçen yıl kendisinin doktor kontrolü olmaksızın dış dünya ile bağlantısı olmayan ve belirsiz bir cezaevinde olduğunu açıkladılar. Tabii buna paralel olarak da hatırlarsınız siz de Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin feci bir şekilde o konsolosluktaki dehşet verici katli konusunda da bir Suudi Arabistan insan haklarını ne kadar ayaklar altına aldığını gördük. Şimdi yani bir dur demek lazım. Yani dünya nereye kadar bekleyecekti Suudi Arabistan'ın bu eylemler karşısında?
Şöyle ki yani dediğim gibi bir şey çıkmaz. Dünyadan zaten dünya ülkelerinin hiç kimse yani müdahale edecek Amerika, Amerika'nın Suudlara, hatta Suud'dan belki 100 kat daha zayıf olan Bahreyn'e ses çıkarttığım var, Katar'a ses çıkarttığım var, Birleşik Arap Emirlikler'e ses çıkarttığım var. Yani boyut olarak bunlar Suudi Arabistan'dan çok düşük. Hem ekonomik hem askeri hem siyasi olarak çok düşük. Onlara bile ses çıkartılmıyor. Yani siz düşünün küçücük Bahreyn'e veya Katar'a, Birleşik Arap Emirlikler'e. Bu nedenle dış dünyadan bir şey geleceğini düşünmüyorum. İçeride ise zaten öylesine bir Suudi Arabistan'da bir rejim söz konusudur ki kimsenin yazıp çizmesi nadir, böyle çok düşük safta internet gazetelerinin dışına muhalif kimse sesini çıkartamaz. Ha şöyle de bir durum var. Yani biz zaman kaçırtıyı konuşuyoruz. Tabii ki hakikaten öldürülmesi çok büyük bir faciaydı. Gerçekten insan suçuydu. Siz düşünün ki İslam geleneklerine göre onun oğullar gidip de babalarının mezarının başı Fatih okuyamıyorlar. Çünkü mezar yok. Muhtemelen bir kanalizasyon içerisinde dağıtıla gitti. Ha Cemal Khashoggi çok mu demokrattı? O da değildi. Ya da Naif bin Abdülaziz iktidarda olsaydı Suudi Arabistan şu anda çok mu demokrat olacaktı? Tabii ki olmayacaktı. Yani mümkün değildi. Yani bu içerisinde bu maalesef böyle bir durum söz konusudur. Görüyoruz işte birçok bu Selefi Vahabi örgütlere destekleriyle dünyayı terörize etmekle, bölgeyi terörize etmekle bugün Yemen'de. Bu sızakta siz düşünün ki Yemen halkından milyonlarca insan içme suyundan mahrumdurlar. Yani bir tek Yemen bile yeter. Yemen faciasını düşünürsek bugün El Beyza'dan gelen çatışmalara falan birazdan baktım. Gerçekten insan üzülüyor. O Yemen öyle olsun, diğerleri böyle olsun. Yani bugün Afganistan'ın durumu malum. Hepsi durum. Yani Suudi Arabistan bir tek kendisiyle değil, kaim değil. Bir de bölgedeki, hatta uzak bölgelerdeki müdahalelere de söz konusudur. Bu nedenle buna düşündüğümüzde asılsası orada bir bataklık gibidir Suudi Arabistan rejimi. Bütün her tarafı oradan sinekler, yani terör sinekleri her tarafı uçup şey yapıyor, çilletiyor. Ama maalesef bu da dünyamızın bir gerçeği. Peşte fazla bunu etki edecek veya değiştirecek veya dönüştürecek bir şey değildir. Ne zaman ki Amerika irade ederse orada bir değişiklik olur. O gelecekte gelirinden hiç iyi olmaz. Nasıl Suudi Arabistan'ın durumu biraz böyledir. Aynı Afganistan'da olduğu gibi.
Tahran Radyosu.
Son olarak Abbas Hocam, şimdi çağdaş Suudi Arabistan tarihi sizin de belirttiğiniz gibi özgürlüklerin korkunç şekilde bastırılması ve insan haklarının yoğun şekilde ihlalleriyle doldu. Fakat en karanlık dönemi, yani benim açımdan Suudi Arabistan'ın genç ve tecrübesiz veliahtı Muhammed Bin Selman'ın sadece veliahtlık görevinde değil krallık yetkililerini de üstlendiği 2017'lerden başlıyor. Siz Muhammed Bin Selman'ın geleceğini Suudi Arabistan'da nasıl görüyorsunuz efendim?
Suudi Arabistan öyle bir ülke ki, yani öyle Suudi, şöyle diyebiliriz, hadi bu Muhammed Bin Selman babası ölecek, Selman öldükten sonra tahta getirecek, 40 yıl tahta kalır. Hiç böyle bir şey muhtemel değil. Daha ne krallar geldi Suudi Arabistan'da gitti, ya darbeyle oldu, ya suikastle öldürüldü, ya da başka bir şey olur. Bu nedenle de öyle. Muhammed de bunu bildiği için her an sarayın belli bir kısmından, orada 15 bin deniyor ama en azından 3 bin, 5 bin tane şehzade, prens tahttan bir pay alma için ya da pastadan bir pay alma için pekala Amerika ile, Amerikan istihbaratı ile, İngiliz istihbaratı, İsrail ile anlaşıp bir derbe yapabilir. Ve pekala bu da makbul olabilir ve ondan sonra bir bakarsınız ki hemen 3 tane kurşuna dizildi bodrum katında. Bu nedenle de Muhammed Bin Selman'ın ben çok uzun vadede de orada iktidarda kalacağını düşünmüyorum da, ama şu anda sizin de söylediğiniz gibi en karanlık dönem bu ciddi hastalığı serbestinden sonra oldu. Belki de şöyle bir durum var işte. Selman düşünüyor ki benim çocuklarımdan, benim soyumdan devam eder. Biliyorsun bunlar kardeşlerden gidiyordu. Şimdi benim çocuklarımdan, torunlarımdan gider ama Suudi Arabistan'ı tanıyanlar bunun muhtemel olmadığını ve dediğim gibi bir gelecekte de herhangi bir dini grubun veya orada başka bir grubun, kabile gruplarının anlaşarak veya dediğim gibi derbeyle bunu da alaşağı edebilirler. Bu uluslararası dengelerle ilgilidir, bölgesel dengelerle ilgilidir. Suudi Arabistan iç hizmetçi meselelerle ilgilidir. Kutayf el-Evamiye'deki orada her türlü haktan mahrum olan Şiilerle ilgilidir. Yani Suudi Arabistan'ı bugünden, yani bugün İngiltere düşündüğümüzde de Danimarka ya da Batı ülkeleri, orada öyle dengeler değişmez. Siyasal sistemler devam eder. Bir sistem oturmuş ama Suudi Arabistan veya diğerleri için bunu söylemek mümkün değildir.
Doğrudur. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
Çok sağ olun siz de. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaarslı hocamızla konuştuk. Suudi Arabistan'da insan hakları ihlalleri ve özellikle Bin Selman'ın eski veliahttan kurtulma stratejisi konusu etrafında kısaca bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyicilerimiz, İran basından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhuriyet İslami Gazetesi'nde İran'da yılın ilk 3 ayında çelik üretiminde %128 artış yaşanması, Siyonist rejim İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması gibi haberlere yer verilirken, Risalet Gazetesi'nde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Seyit Haşim Seyfettin, ABD'nin işgal ettiği her ülkeyi yok ettiğini ve bugün de Lübnan'ın ABD'nin düzenbazlığının kurbanı olduğunu vurguladı. Seyit Haşim Seyfettin şu ifadelerde bulundu. Bugün Lübnan'ı yok eden taraf Amerika'dır. Amerika bugün tüm Lübnan'a müdahale etmeye devam ediyor. Lübnan Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı, Lübnan'daki mevcut durumun doğrudan veya dolaylı olarak Amerika tarafından yaratıldığını kaydederek Amerika'nın düzenbazlığı Lübnan ve Filistin'i ve bölgede onur ve direnişin olduğu tüm bölgeleri hedef aldı. Amerikalılar bu ülkeleri yok etmek için Irak, Afganistan ve Suriye'ye geldiler ve Yemen'e silah ve füze gönderdiler. İslam ümmeti kendi yolunu buldu ve Filistinli direniş gruplarının Kudüs'ün kılıcı operasyonu Amerika ve İsrail'i hezimete uğrattı ifadelerine yer verdi.
İttilat gazetesinde Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Amerika'nın başkalarına itham etmek yerine kendine çeki düzen vermesi gerektiğini vurgulaması, Amerika'nın İran'a yönelik hasmani siyasetlerini sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde Amerikalı yetkilinin nükleer anlaşma konusunda açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Juliana Porter, Washington'un Bercan Nükleer Anlaşması taahhütlerine karşılıklı dönme konusunda kararlı olduğunu vurguladı. İRNA'nın bildirdiğine göre Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Juliana Porter muhabirlere verdiği demeçte, müzakerelerin 7. turunun başlamadığını ancak karşılıklı olarak nükleer anlaşma taahhütlerine dönme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'de yaptığı açıklamada biz yapıcı ve bizim çıkarlarımız yönünde olduğunu düşündüğümüz, bu müzakereler ve diplomasi yolunu sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Bu arada İslam-İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada Tahran'ın müzakerelerin başladığı günden şimdiye kadar tutumunun değişmediğini kaydederek Tahran'ın yaptırımların kaldırılması ve bunun doğruluğunun sınanmasının ardından Bercam Nükleer Anlaşması'ndaki taahhütlerine döneceğini söyledi. Hatipzade açıklamasının devamında Amerika'nın Bercam Nükleer Anlaşması'nın ihlalcisi olarak gerekli güvenceleri de vermesi gerektiğini vurguladı.
Hemşehri gazetesinde İran'ın ticari ilişkileriyle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Hamid Zatbum, Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Afganistan'ın bu yılın ilk 3 ayında İran'ın en büyük 5 ihracat pazarı olduğunu ve bunların toplam ihracattaki payının %74'ü bulduğunu söyledi. Zatbum, Çin 3 milyar 144 milyon dolar, Irak 2 milyar 343 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 1 milyar 275 milyon dolar, Türkiye 594 milyon dolar ve Afganistan 569 milyon dolar ile ilk 5 ihracat destinasyonu olduğunu ifade etti. Ülkenin toplam ticaret rakamlarına da değinen Zatbum, bu yılın ilk 3 ayında mal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre ağırlıklı olarak %38, değer açısından %69 artışla 10 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti diye belirtti. Bu yılın Haziran ayındaki ihracatın bir önceki aya göre ağırlıklı olarak %52, değer bazında ise %30 artarak 4 milyar 368 milyon dolara ulaştığını kaydeden Zatbum, bu yılın ilk çeyreğinde ihracattaki payın şu şekilde olduğunu ifade etti. Petrokimya ve doğalgaz kondensatı %51, madencilik ve maden endüstrileri %28, Tarım ve gıda endüstrisi %12, halı ve el sanatları %12 ve sanayi %9 ile bu dönemde ana ihracat sektörleriydi.
Değerli dinleyiciler, programın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Bağlantısızlar Dönemsel Konferansı'ndaki konuşması,
NATO Genel Sekreterinin İran'a temelsiz ithamlar savurması
ve Münafıklar Terör Örgütü'nün Arnavutluk'ta konferans düzenlemesi
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
Şimdi detaylar.
Geçen hafta Bercan Nükleer Anlaşması'nın imzalanmasının 6. yıl dönümüydü. İran İslam Cumhuriyeti, Avrupalıların bu anlaşmadaki taahhütlerine yerine getirmedeki tüm aksamalara ve gecikmelere rağmen Amerika'nın bu anlaşmadan yasa dışı bir şekilde çekilmesinin ardından ve yeni Amerika hükümetinin de maksimum baskı siyasetini devam ettirmesine rağmen siyasi müzakerelerdeki hoşgörüsünü güzel ürüne serdi.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medyada Amerika Başkanı Joe Biden'a yaptırımların İran'ın ilerlemesini etkilemediğini gösteren verilere bakmasını tavsiye etti. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif kapsamlı ortak eylem planı Bercam Nükleer Anlaşması'nın imzalandığı günün 6. yıl dönümünde sanal ortamdaki sayfasında yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı. 6 yıl önce böyle bir günde Bercam Nükleer Anlaşması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 7. madde kapsamına alınan bir konuyu savaşa başvurmadan çözümledi.
Dışişleri Bakanı Zarif, bağlantısızlar hareketinin Dışişleri Bakanlarının sanal ara dönem oturumunda şu ifadelere yer verdi. Amerika'nın Bercam'dan yasa dışı bir şekilde çekilmesinin ardından Avrupa'nın İran halkına karşı ekonomik vaatlerini yerine getirmedeki talihsiz kusur etmesi ve yeni Amerika hükümetinin de yenilmiş maksimum baskı siyasetini kenara bırakmadaki isteksizliği artık gün gibi aşikardır.
Şimdiye dek Viyana'da Amerika ve İran arasında Bercam Nükleer Anlaşması'nı canlandırmak adına 6 tür müzakere gerçekleştirilmiştir. Seyyid Abbas Irakçı başkanlığındaki İran heyeti söz konusu 6 tür müzakerelerde Amerika'nın bu anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalması halinde her şeyin telafi edilebileceğini belirtmişti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlardaki temsilcisi ve de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu temsilcisi Kazım Garibabadi, Tahran Araştırma Reaktörü Silisat yakıt paneliyle ilgili İran'ın bu kararının gizli olmadığını daha önce Uluslararası Atom Enerjisi'ne bu hususta bilgilerin aktarıldığını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti her daim bölgesel güvenlik tehditlerinin önlenmesinin, bölgesel kapasitelere ve komşular ve müttefikler ile dostane ilişkileri güçlendirmeye dayalı olduğunu belirtmiştir. İran İslam Cumhuriyeti askeri gücü ve bölgesel siyasetlerine dayanarak, bölgede ve bölge ötesinde belirleyici bir güce dönüşmüş ve düşmanların birçok komplosunu da etkisiz hale getirmiştir.
Tüm bu gerçeklere rağmen İran'ın bölgesel güvenliği güçlendiren girişimleri kaygı kaynağı olarak nitelendirmiştir. Bu varamda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de Korsan Rejimi Dışişleri Bakanı Rail Rafid ile görüşmede, İran'ın silah ve savunma gücü hakkında ise temelsiz iddialarda bulunurken, Korsan rejimin bölge ve dünyaya tehdit oluşturan nükleer silah gücüne değinmeksizin, İran'ın barışı nükleer çalışmaları ve füze savunma gücüne de endişe verici olduğunu iddia etti.
Aslında Korsan rejimin işgalciliği ve nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasına ve silahsızlanma mekanizmalarına bağlı kalmaması bölgenin önemli bir endişesi haline geldiği bir ortamda NATO Genel Sekreteri Pazartesi günü yapılan görüşmede İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı. NATO Genel Sekreterinin iddialarının aksine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın çeşitli raporları İran'ın tüm nükleer çalışmalarının barışçıl ve ajans denetiminde olduğunu doğruluyor.
İran İslam Cumhuriyeti dini inançlar ve uluslararası anlaşmalara bağlılığı nedeniyle hiçbir zaman nükleer veya kitle imha silahları edinmek peşinde olmamış ve onları haram biliyor. Aslında Stoltenberg tarafından gündeme getirilen iddialar, Korsan rejim ve kendi hedeflerini gündem saptırmakla gizlemeye çalışan Amerikalı destekçileri tarafından İran'a karşı boş iddialarının tekrarından başka bir şey değildir.
NATO Genel Sekreteri, NATO'nun görevinin aksine üye devletlerin çıkarlarını savunma ve bölgede istikrar ve güvenliği sağlamadaki rolünün birçok soru ve belirsizlikle dolu olduğu bir dönemde İran'a karşı boş iddialarını ileri sürüyor. Siyasi meseleler uzmanı Muhammed Rıza Nuruzpur'a göre NATO başkalarına vaaz vermeden önce Afganistan Savaşı ve diğer bölgelerde işlenen savaş suçlara ortaklığı nedeniyle kaybettiği konum ve itibarını onarması gerekiyor.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Brüksel Elçiliği'nin NATO Genel Sekreterinin iddialarına tepki bildirisinde belirtildiği üzere bu açıklamalar aldatıcı ve gerçekleri sorumsuzca saptırmaktır ve NATO Genel Sekreterinin iddialarının itibarına yardımcı olamayacaktır. Amerika ve NATO'nun Afganistan'ı işgalinden 20 yıl geçerken Afganistan hala savaş, şiddet, güvensizlik ve uyuşturucu kaçakçılığından acı çekmeye devam ediyor.
Afganistan ve Irak'ta yaşanan durum bu askeri ittifakın çalışmalarının sadece bir örneğidir. Bölgedeki NATO politikaları en az son 20 yıldır bölgede güvensizliği ve şiddeti teşvik etmenin başlıca sebebidir. NATO liderleri 2010 Lisbon oturumunda gelecek 10 yıllık hedeflerini tedvin ettiler. Belgenin ana odak noktası NATO'nun kolektif güvenlik taahhüdünü yeniden belirlemekti. Fakat NATO, Suriye ve Irak'ta krizler ve terörle mücadele, mülteci krizi, siyasi istikrarsızlık ve organize suçlar karşısında fazla etkili olamadı.
Aslında eğer İran, IŞİD'le mücadelede zamanında Irak ve Suriye'de bulunmasaydı, muhakkak günümüzde NATO üyelerinin şimdiki durumu çok daha farklı olurdu. İran İslam Cumhuriyeti açısından güvenlik tehditlerine karşı mücadelenin tek yolu bölgesel iç kapasitelere dayanmaktır. Bu da Batı ve NATO'yu endişelendiren gerçektir.
Berjam nükleer anlaşma ve nükleer taahhütler konusunda da İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması ve biyolojik silahlar sözleşmesine bağlı bir taraf olarak NATO tavsiyelerine ihtiyacı yok. Zira anlaşmaları tam olarak yerine getiriyor. Fakat inkar edilemeyen gerçek, Siyonist işgalci rejimin yaklaşık 300 nükleer başlığı ve NPT'yi imzalamamakla bölge güvenliği için gerçek bir tehdit olmasıdır. Bu tehdit, Amerika ve Avrupa ülkelerinin desteğinin ve NATO Genel Sekreterinin açıklamalarında açıkça görülen siyasi çelişkilerin bir sonucudur.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde, Slovenya Başbakanının Halkın Münafıkları adlı terör örgütünün sanal bir toplantısına katılmasını kabul edilemez olduğunu belirterek kınadı.
Slovenya Başbakanının söz konusu terör örgütünün sanal toplantısına katılması ve bu ülkenin şu anda Avrupa Birliği dönem başkanlığını elinde tuttuğu göz önüne alındığında, İran Dışişleri Bakanı Zarif, Slovenya Başbakanının kabul edilemez eylemini kınayarak, Avrupa Birliği Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisini arayarak Avrupa Birliği'nin bu konudaki tutumunun netleştirilmesi çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Slovenya Başbakanının açıklamalarından ve toplantıda söylenenlerin Avrupa Birliği'nin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkiler konusundaki tutumunun hiçbir şekilde aynı olmadığını belirterek üzüntüsünü bildirdi. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Avrupa Birliği'nin liderler düzeyindeki tutumunun sadece Konsey Başkanı tarafından ve bakanlar düzeyinde sadece Yüksek Temsilci tarafından ifade edildiğini ve Slovenya Başbakanı Jens Janssen'ın sözlerinin hiçbir şekilde Avrupa Birliği içinde olmadığını da sözlerine ekledi. Slovenya'nın Tahran'daki Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine İran'ın şiddetli protestosu iletildi ve Slovenya hükümetinden mümkün olan en kısa sürede açıklama yapması istendi.
Bilindiği üzere münafıklar terör örgütü 17 bin İranlıya suikast düzenlemiş ve Amerika'nın bir propaganda aracı olarak çalışmıştır. Bu yüzden de Amerika ve Avrupalı ülkeler, özellikle de Fransa, bu terör örgütüne en büyük desteği sunmuştur. Amerika ve Avrupa ülkelerin terörizme yönelik çifte standartlı durumunun açık örneklerinden biri de münafıklar terör örgütünü desteklemeleri olmuştur.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli dizi sohbetimizin sonuna geldik.
Bizi www.parsday.com'dan takip edebilir, turkish@ws.irib.ir e-posta adresini görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi, Arap devletlerin, Amerika'nın çırağı ve Siyonist rejimi de bölge için zararlı ve tehlikeli bir fazlalık bilerek kesinlikle kökünün kazılacağı ve yok edileceğini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Siyonist rejimin bölgedeki varlığını normalleştirme politikası Amerika'nın temel siyasetlerinden biridir. Bazı Arap devletleri Amerika'nın çırak rolünü oynuyorlar. Bu konuda gerekli hazırlıkları yapıyorlar. Örneğin ekonomik ilişkiler ve benzeriyle meşgul oluyorlar. Tüm bu çalışmalar tamamen akim ve sonuçsuzdur. Siyonist rejim bu bölge için tehlikeli ve zararlı bir fazlalıktır ve şüphesiz kökü kazılacak ve yok olacaktır. Ve imkanlarını bu istikbari siyasetin hizmetine verenlere utanç ve yüz karalık kalacaktır. Tehlikeli ve zararlı gerçeklerle mücadele ederek onu yok etmek gerektiğini hatırlamayan bazıları bu çirkin davranışı haklı çıkarmak için Siyonist rejimin bölgenin bir gerçeği olduğunu ileri sürüyorlar. Bugün korona bir gerçektir ve tüm mantıklı insanlar ona karşı savaşmayı gerekli biliyorlar. Uzun süredir devam eden Siyonizmi virüsü elbette bundan sonra uzun sürmeyecek ve gençliğin inancı ve gayretiyle bu bölgeden kökü kazınacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 23. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu bölümde farklı ülkelerdeki kitap okuma ve alma oranlarını ve de koronavirüsün bu durumu nasıl etkilediğini ele alacağız.
Farklı ülkelerdeki son kitap alma ve kitap okuma istatistikleri, 2020 yılında koronavirüsün yayılmasının halkın kitaba olan ilgisini arttırdığını gösteriyor. İstatistikler, daha önce kitap okumayan dünya halkının %35'inin koronavirüs karantinasının sağladığı fırsatlardan dolayı kitap okumaya yöneldiklerini gösteriyor. Şimdi de genel bir soru akla gelmektedir. Acaba kitap okurları bu yöntem sayesinde bu krizi yönetebildiler mi?
Aslında kriz aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan, daha da kötüleşebilen bir durumdur. Krizler, kişiler, kesimler ve toplum için tehlikeli ve istikrarsız bir durum yaratabilir. Kriz giderilmesi için temel ve olağanüstü girişimlere ihtiyaç duyulan koşullar ortaya çıkarabilir. Krizler, türleri ve oranları açısından farklılıklar gösterirler. Farklı seviyelerde normal modelleri alt üst ederler ve tepkilere yol açar. Doğal olarak zararlar, ziyanlar, tehditler, tehlikeler ve yeni ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. Sohbetimizin devamında kitap okumanın koronavirüs krizi döneminde ve de sosyal ağların popülaritesinin artı sırada ne gibi bir çözüm sunduğunu ele almak istiyoruz.
Sohbetimizi Alan Bennett'in yazdığı Tarihin Çocukları isimli ünlü piyesinden bir cümleyle devam ettirmek istiyoruz. Bu piyeste şu ifadeye yer verilmiştir. Kitap okumak için en iyi zaman yeni bir fikir, duygu veya kriz ile karşı karşıya kaldığınız zamandır. Bu durumda özel bir konumun size mahsus olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak kitap okuduğunuzda böyle bir özel durumun aslında size has olmadığını, başkalarının da bunu tecrübe ettiğini görebilirsiniz. Bu koşullarda kitap okuma zor ve kritik durumlardan kurtulmak için güzel bir kaçış yoludur. Bu durum daha az yalnızlık duygusu içerisinde olmanıza yardımcı olup kriz koşullarını atlatmanıza da yardımcı olur.
Kitap okumak, sinerji, empati ve anlaşma duygusunun geliştirmesinin en iyi araçlarından biridir. Durumun kontrolümüzden dışına çıktığı kriz dönemlerinde bir köşede kurtuluşa dokunmamız gerekiyor. Kitap bu köşeyi bize hazırlamaktadır. En azından okumakla meşgul olduğumuz birkaç saat içerisinde kitabın yarattığı dünyada yeni gelişmeler ve kahramanlar ile karşılaşıyoruz. Böylece bir nebze de bile olsa olumsuz duygularımızdan da kurtulabiliriz.
Araştırma ve gözlemlerin sonuçları da dünyadaki çoğu insanların koronavirüs döneminde bu gibi tavsiyelere bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde uyduklarını gösteriyor. Global Edit Araştırma Enstitüsü, dünyanın farklı ülkelerinde halkların hayat tarzlarının değiştiğini ve onların kitap ile alakalarının arttığını gösteren kitap alışı ve kitap okuma oranları ile ilgili infografik bilgiler yayımladı. Bu infografiklere göre insanlar 2020 yılında geçen yıllara göre daha fazla kitap almışlardır. Tabii ki bu kez e-kitapların alışı basılan kitaplardan çok daha fazla olmuştur.
Koronavirüs pandemisi kamu kütüphanelerini de kapatırsa da dünyadaki birçok kütüphane milyonlarca kitap, tez, belge ve değerli koleksiyon parçalarını da bedavadan internet üzerinden okurlara sundu. Ayrıca bazı kütüphanelerde internet hizmetleri ve elektronik kitap ödünç verme süreçlerini de artırdı.
Çin, İspanya ve İtalya dahil 3 ülke sırasıyla %44, 42 ve 36 ile kitap okuma alanında en yüksek oranlara sahip oldu. Ayrıca dünya insanlarının %14'ü de koronavirüs dönemi ve karantina döneminde geçen yıla göre daha fazla kitap okuduklarını da belirttiler. Britanya Milli Kütüphane raporuna göre koronavirüs ve önceki döneminde ödünç alınan elektronik kitapların sayısı son 10 yılda rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu rakamlara göre koronavirüs öncesine göre elektronik kitap ödünç alma süreci %358 kadar artmıştır.
Amerika'nın NPD araştırma grubu ise son istatistiklerinde 2020 yılında basılan kitapların satışının geçen yıla göre %8 kadar arttığı görülmektedir. Bu grubun analistlerinden ve müdürlerinden biri olan Kristen McLean şöyle diyor. İstatistiklere göre siyasi, hikaye ve gastronomi kitapları geçen yılda en fazla satılan kitaplar olmuştur. Bunların üçte biri kadarı çocuk ve genç edebiyatı ve hikaye kitapları olmuştur.
Afganistan'da bile koronavirüs döneminde kitapçıların daha fazla kitap sattığını duymak sizi şaşırtabilir. Kabil'de kitap mağazası bulunan Ecmel Muhammedi, kitaplarını internet üzerinden satmaya çalışan, böylece evden çıkma kurallarına uyarak mesleğini devam ettirmeye çalışan isimlerden biri oldu. Ecmel şöyle diyor. Bu dönemde motivasyon ve ümit verici kitaplar çok satıldı. İran'dan bize gelen psikoloji kitapları da çok tutulmaktadır. Ecmel sözlerine şunları da ekliyor. Hikaye kitapları her zaman ilgi çekicidir. Aşk hikayeleri ve bununla ilgili olan kitaplar da çok ilgi görüyor. Örneğin Albert Camus'un Veba kitabı çok alınır.
Sadece kitap alışverişi koronavirüsten etkilenmedi. Çok satılan kitapların istatistikler ve kimi kitap satıcılarının röportajları astroloji, motivasyon artırıcı ve ümit verici kitapların koronavirüs sonrası dönemde halk arasında popülaritesinin arttığını gösteriyor. Bu durum koronavirüsün yeni muhatapları da kitap okuma alanına kazandırdığı söylemlerini de ortaya çıkarmıştır.
Kitapların satış istatistiklerine yönelik bakış en azından kitap okuyan belli bir kesimin kitap okuma zevklerinin etkilendiğini ve hikaye ve romanın yanı sıra koronavirüs ile ilgili ve psikolojik baskılar ile baş etme ile alakalı kitaplar aradıklarını gösteriyor.
BookMate'in araştırmaları ve anketlerinin sonuçları da koronavirüs karantina döneminde psikolojik ve karaktere dönük gelişme kitaplarının %14 kadar ve popüler bilimsel edebiyatın %13.8 kadar geçen yıla göre daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Chris Ryan, Hong Kong dergilerinden South China Morning Post'a verdiği demişti, kitap okuma ve kitap tedavinin kişilere krizde nasıl yara sağlayacağı hususunda yer aldığı noktalara da değinmiştir.
Murphy'ye göre kitap tedavi insanlara yardım ederek onların okumaktan zevk almasını sağlar. Murphy, insanları sağlıklı kitap okuma alışkanlıkları kazanmaya davet edip, kademeli olarak kendilerini eğitmelerini istiyor. Bilgileri biriktirmelerini ve ardından okumanın faydalarından yararlanmalarını istiyor. Bu kitap tedavi ustası şöyle diyor. Önemli olan kişinin okumaktan zevk almasını sağlayan ve bu yolda engel oluşturan durumların bilinmesidir. Bu engeller kaldırılmalıdır. Günlük ve yoğun hayatımızda bizi sevindirmeyecek durumlara vakit ayırmaya zamanımız yoktur. Profesyonel kitap tedavicileri ise kitaplardan halka yardım etmek için yararlanırlar.
Korku ve dehşet tarzı Amerikan yazarlarından Dean Koontz, dünyaca ünlü eserleriyle bilinen bir şahıstır. Bu çok yazan, çağdaş yazar, yüzü aşkın roman yazmıştır. New York Times gazetesi ise onun yazdıklarını psikolojik olarak karmaşık, ustaca ve ikna edici şeklinde değerlendirmiştir.
Dean Koontz'un koronavirüsün ortaya çıkışını öngördüğü Karanlık Gözler kitabı, aslında bu yazarın 1981'de yayımlanan korku ve kaygı romanıdır. Bu roman, çocuğu sır dolu bir şekilde kaybolan ve daha sonra koronavirüsün kaynak şehri sayılan Wuhan'da bulunan bir annenin hikayesidir. Bu anne çocuğunu bulmak üzere Wuhan'a gider ve orada çocuğunun gerçekten hayatta olup olmadığını anlamaya çalışır. Anne ve yanındakilerinin başlarına farklı olaylar gelir. Hikayenin sonunda virüs yanlışlıkla her yere yayılır ve felaketler meydana gelir.
Bu kitapta birkaç önemli tahmin görülüyor. Ancak romanın en önemli olayı koronavirüs ile mücadele etme durumudur. Bu virüsün yayılmasının ardından farklı medya organları Dean Koontz'un ilginç öngörüsüyle ilgili yazılar yayınladılar. Böylece onun yanıt vermesi için de zemin hazırlandı. Ancak Koontz sessiz kaldı ve hiçbir laf etmedi. Koontz sırf romanları ve yazarlığı hakkında konuştu.
Sohbetimizi Karanlığın Gözleri isimli romanın bir parçası ile bitirmek istiyoruz. Wuhan 400 eksiksiz bir silahtı. Sadece insanları etkiler ve hayvanlara bulaşmazdı. Sifiliz gibi vücut dışında bir dakikadan fazla hayatta kalamazdı. Yani sürekli olarak şarbon veya diğer mikroorganizmalar gibi eşyalar üzerinde kalamaz. Bulundukları organizma yok olursa onlar da yok olurlar. 30 santigrat altında hayatta kalamazlar. Bu silahın bu kadar avantaja sahip olması çok dikkat çekicidir.
Muhterem dinleyiciler, kitabın konu isimli dizi sohbetimizin 23. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerle vedalaşmadan önce bizi www.parsday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.